Ayrım 26, sayfa 179. Bu yaz siyah beyaz modası vardı. Adelya siyah beyaz desenli kendi diktiği empirme elbiseyi giymiş, alnına siyah bir bant bağlayarak saçlarını dalga dalga omuzlarına dökmüştü. Naza da pembe ve kırmızı renkli kabarık kısa etekli bir elbise giydirmişti. Anne kız yan yana durunca eşsiz bir tablo oluşuyordu. Günlerden çarşambaydı. Haziran ayı oldukça sıcak ve bunaltıcı başlamıştı. Zafer 3. Selim İlkokulu'nda okuyordu. Bugün öğleden sonra okula gitmemişti. Artık 5. sınıf bitirme imtihanlarına çalışıyordu. Adelya, "Bak Zafer, gösterdiğim konuları çalış. Dönünce soracağım. Naz'ı da alıyorum. Naz beni bırakmadı gibi bir bahanen olamaz. Biz giriş katında 2 numaralı dairedeyiz. Anladın mı?" "Tamam anneciğim." Adelya ve kızı kapıya yaklaşmıştı ki zil çaldı. Gelen avukat Mesut Bey'in eşi Zehra Hanım'dı. Kısa bir zaman olsa da Adelya ile Zehra birbirlerinden hoşlanmış ve yakınlık duymuşlardı. "İyi, hazırsanız. Ancak ne Jülide Hanım ne de Fatma Hanım evdeler," dedi Zehra. "Nasıl olur? Sözleşmiştik." "Jülide Hanım neredeyse bir haftadır yok. Fatma'nın da morali bozuk. Ya çekip bir yerlere gitmiş olmalı. Durumu biliyorsun. Bana da biraz kızgın. O durumda etkili olabilir. Fatma için bir yakını ağır hastaymış diyelim bari." "Peki ne durumdalar? İyiye doğru bir gelişme yok mu? Mesut bu gece Niyazi Bey ile bulaşacakmış. Ne karar verdiğini göreceğiz." 2 numaralı daireye bu evi yapan müteahhidin bir akrabası taşınmıştı. Rizeli dürüst oğullarından 5 çocuklu bir aile. Bugünkü toplantıda daha evvel taşınan 1 numaradaki banka müdürünün hanımı da olacaktı. Yani bu apartman sakinlerinin aylık toplantı günü gibi bir şeydi. Kadıköy iskelesine inen dik sokaklardan birinde çok ünlü bir pastane olan Bayla'nın arka bahçesindeki masaların birinde Mesut Bey sık sık saatine bakarak çayını içiyordu. Gözü pastanenin bahçesine açılan kapısındaydı. Nihayet Niyazi Bey görünmüştü. "Özür dilerim. Mesut ağam, okuldan ancak çıkabildim. Önemli değil müdürüm, nasılsın?" "Tabii ki iyi değilim. Önce sana bir çay söyleyelim, sonra uzun uzun konuşuruz." "Çay değil, acı bir kahve alacağım." "Peki, lafı dolandırmayacağım. Hemen konuya giriyorum. Seni bir haftadan fazla bir zamandır aramadım. Salim kafayla düşünüp bundan sonra en doğru kararı vereceğini ve evine döneceğini tahmin etmiştim. Ancak öyle bir durum gerçekleşmedi. Şimdi bana neler olduğunu ve neler yapmayı düşündüğünü anlat. Senin gibi bir eğitim adamı topluma her haliyle örnek olmalı. Zaten bugüne kadar da öyleydin. Seni zıvanadan çıkaran durum nedir?" Bir ailenin 4 duvar arasında yaşadıkları onların hususi yaşamıdır. Asla böyle bir konunun konuşulmasını istemezdim. "Gerçi sen de aileden sayılacak kadar yakınsın. Biz gurbetteyiz. Yol gösteren büyüklerimiz yok. Benim zaten hiç olmadı gibi bir şey. O yüzden en güvendiğim insanlara açılmak zorundayım. Mesut ağa, ben bir aşk veya sevgi evliliği yapmadım. Fatma eli yüzü düzgün bir kızdı. Orta hali iyi bir ailenin mensubuydu. Her ne kadar kendini sizin aileden gibi göstermeye çalışsa da ağalıkla beylikle pek ilgisi yoktu. Gördüm, beğendim ve evlendik. Eksikleri çoktu, tabii benim de. O güne kadar gördüğüm sadece bir köy hayatıydı. Fatma'nın da öyle. Ama tam 18 yıllık evliyiz ve bunun 14 yılı büyük şehirlerde geçti. Ben karıma ve çocuklarıma daha iyi bir hayat, daha çağdaş bir eğitim vermek için evliliğimin ilk 7-8 senesini okuyarak, çeşitli imtihanlara girerek ve geceleri uyumadan bebek bakarak, en zoru da Fatma'yı eğitmeyi, çevreye uydurmaya çalışarak geçirdim. En zoru bu konuydu. Çünkü eksiğini yanlışını görmeyen insanı düzeltmek, kişiliğine bir şeyler katmak çok zor. Hatta imkansızdır. Hala işimin dışında günde 3 saat kadar özel ders veriyorum. Kendi talebelerime ders vermenin etik olmadığını da biliyorum. Zorla bir daire aldım ve bunun borcunu ödüyorum. Hülya bu sene üniversiteye girecek. Ötekiler arkasından geliyor ve ben 46 yaşındayım. Yolun yarısını çoktan geçtim. Çocuklarımın kız ya da erkek olmaları beni hiç etkilemedi. Kızlarımdan çok memnunum. Eğer evde huzur olsaydı, kuzularım çok daha başarılı ve mükemmel olacaklardı. Ama nerede? Peki çizdiğim bu tablodaki problemler hep Fatma tarafından mı yaratıldılar? Evet, %90'ı. Diğer %10'u beni zıvanadan çıkarttığı anlarda gösterdiğim ve kontrol edemediğim tepkilerdir. Karakterinde bir zayıflık ve terslik var. Kendinin kusursuz, üstün, bilgili, çok akıllı olduğunu göstermeye ve inandırmaya çalışıyor. Şüphesiz buna kendisi de inanmıyor. Eğer inansa bu özelliklere sahip insanları delice kıskanır mı? Bu tip insanlar asla kendilerini geliştiremez, iyiye doğruya doğru bir gelişme gösteremezler. Ben bir eğitimciyim. Kendimde özel güçlerin olduğunu iddia etmiyorum. Ama insan konusunda siz de takdir edersiniz ki sıradan bir vatandaşa göre biraz daha güçlü görüşlerim vardır. Benim hatamın en büyüğü Fatma'yı yakından tanıdıktan sonra ikinci veya üçüncü bir çocuk yapmayı kabullenmiş olmam. Bu tepkiyi o zaman gösterseydim belki her şeyin çözümü daha kolay olabilirdi. Sizin bu özel ilişkiniz dışında rahatsız olduğun tarafları neler? Kendinin yapmaya muktedir olamadığı veya olmak için rahatını bozmadığı konuları bir başkasının yaptığını görmesi de onu delirtiyor. Bence onun ısrarla dördüncü çocuğu istemesindeki sebep, ki Anadolu'nun birçok yerinde öyle bir düşünce hala hakimdir, her çocuk erkeğin boynuna takılmış bir halkadır. Sözü. Başka konularda yetersizliğini boynuna takacağı halkalarla güçlendirmeye çalıştırmakta. Onu erkek çocuk isterim şeklinde ortaya koyuyor. Şüphesiz bu düşünce de yine cehaletten kaynaklanan bir zafiyet. Bir çocuğun bizim durumumuzdaki bir aileye maddi manevi neler yüklediğinin hesabını yapamaması ve anlatılsa da kavrayamaması cehalet belirtileri değil de nedir? Halka takılarak tutulan erkekten ne kadar sevgi ve ilgi beklenilebilir? O erkek o yuvaya ne derece mutluluk verebilir? Bunun farkında değil. Mesut Ağa, Müdür Niyazi'yi dinledikçe herkesin layık görmediği Zehra'yı eş olarak seçtiği için kendi kendini takdir ediyor ve karısının üstün vasıflarını düşünüyordu. Buraya kadar anlatılanlar bile bir evin yuva olmaktan çıkmasına yeterdi. Bundan sonraki hayatları eğer devam ederse gerçekten çok zor olacaktı. Müdürüm, haklısın ama zamanlama biraz ters değil mi? Hülya tam üniversite imtihanlarına girecek. Üstelik çocukların okulların kapanmasına da çok az kaldı. Bu durum çocukları çok etkiliyor. Mesut Ağa, insan ne zaman zıvanadan çıkacağını bilmiyor ki. Gerçekten delirmek üzereydim. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Bugün yaşadığım olayla da büsbütün altı üst oldum. Hiçbir şekilde odama girip bir istekte bulunmamış kızım odama daldı. Gözleri kıpkırmızıydı. Gözlerinden yaşlar açık bırakılan musluktan damlarcasına akıyordu. Ellerimi yakaladı ve ''Baba ne olur eve dön, biz sensiz yaşayamayız.'' diye yalvardı. Annesinin hatalı olduğunu biliyor, çocuk da çaresiz. Onlar özellikle bu çağlarında ne annelerinden ne babalarından vazgeçemezler. Peki sonuç ne olacak? Mesut ağam, biraz daha uzun bir süre bu durumu sürdüreceğim. Kararımı sonra vereceğim. Senin hatırın benim yanımda çok ama çok büyüktür. Fakat onun kendine biraz çeki düzen vermesi, hatalarını anlaması gerekir diye düşünüyorum. Mesut Ağa ayağa kalktı. Müdürüm, sana bu konuda ısrar etmeyeceğim. Şüphesiz eşini benden çok daha iyi tanırsın. Düşündüklerini yap ama üç çocuklu bir yuvayı yıkmak, bütün çareler denendikten sonra düşünülebilir. Onun doğuracağı sonuçlar bu hayatı devam ettirmekten çok daha zor ve acı verici olabilir. Müdür Niyazi, Mesut Ağa'nın arkasından baktı. Diğer iki kızını da çok ama çok özlemişti. Yanaklarından iki damla yaş süzülüyordu. Garsonun sesiyle irkildi ve gözyaşlarını silmeye çalıştı. Ağlamamalıydı. Çaresiz olmak güçlülere yakışan bir yol değildi. Ama gözyaşlarının aklı da iradesi de yoktu. Bir acı karşısında sadece akabiliyordu. Zehrini boşaltmanın tek yolu da buydu. Mesut Bey evinin merdivenlerini çıkarken 3 numaralı dairenin kapısını açmaya çalışan Kenan Bey ile karşılaştı. İyi akşamlar Kenan Bey, nasılsınız?
İyi akşamlar Mesut Bey, iyi olmaya çalışıyorum, siz nasılsınız?
Teşekkürler. Mesut Bey kendi evinin merdivenlerini çıkarken tuhaf bir düşünceye kapılmıştı. Bu adamcağız da hiç iyi görünmüyor, zayıflamış ve çökmüş. Bunun nesi var acaba? Zehra her zamanki güler yüzüyle kocası zili çalmadan kapıyı açmıştı. Hoş geldin canım. Yorgun görünüyorsun. Evet güzelim. Hemen bir duş alacağım. Sonra yemeğe oturalım. Olmaz mı? Kenan 10 günden beri
daire kapısından içeriye girince boş evin sessizliği yüzüne bir tokat gibi iniyordu. Galiba bu yine Jülide'yi evde bulamamanın yarattığı mutsuzluğun verdiği acıydı. Karısını her şeye rağmen seviyordu. Nasıl bu hale gelmişlerdi? Evet, Jülide cinsel gücü yüksek olan bir kadındı. Bunu tamamlayacak ve eskili hale getirecek hem fiziksel güzelliği hem de o baştan çıkarıcı kadınsal cazibeye sahipti. Yatakta dahil her konuda uyum içindeydik. Evliliğimizin birinci yılından sonra yavaş yavaş artan cinsel istekleri karşısında ben mi yetersiz kaldım acaba diye birkaç dakika düşündüm. Sonra hayır, hiçbir erkek bu konuda ne kadar güçlü olursa olsun böyle ölçüsüz bir isteği karşılayamaz. Bu normal bir şey değil diye düşündüm. Birden kafasının içinde çekiçle vurulmuşçasına bir şüphe belirdi. Bu kadar cazip, bu kadar sekse düşkün bir kadın 10 gündür nerelerdeydi? Başına her şey gelebilirdi. Çok kolaylıkla fırsat düşkünlerinin yemi olabilirdi. İlk bu eve taşındıkları gece böyle bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Annesinin de haberi yoktu herhalde. Yoksa Müyesser Hanım bir şekilde Kenan'a ulaşır, neler olduğunu öğrenmeye çalışırdı. Müyesser Hanım da kızı için bazı endişeler içindeydi ve bu duruma fazlasıyla üzülüyordu. Kenan kendisine bomboş görünen evin içinde dolaşmaya başlamıştı. Aramaya nereden nasıl başlamalıydı? Elindeki viski bardağını karşı duvara fırlattı. Viski duvarı ve hemen önündeki açık kayısı kahverengindeki kanepeyi mahvetmişti. Kenan yüksek sesle "Her şey mahvolsa ne yazar, biz mahvolmak üzereyiz" diye söylendi. Ve daire kapısından aceleyle çıktı. Çıktı ama nereye gideceğini, onu nerede arayabileceğini bilmiyordu. Bir tek annesi ve Amerika'ya yerleşmiş bir ağabeyi, birkaç sene evvel kaybettiği bir teyzesi ve neredeyse kendini bildiğinden beri Jülide'ye aşık olan teyzesinin oğlu Haldun vardı. O da Jülide tarafından reddedildiği için fena halde kızgındı ve senelerdir görüşmüyorlardı. Ayrıca o Ankara'da yaşıyordu. Kenan kendi ailesine böyle bir durumu asla hissettiremezdi. Başından beri Jülide'ye karşıydılar. Jülide de hiçbir şekilde onlardan bir yardım veya destek istemezdi. Ailesi onun fazla Avrupa'yı olduğunu, kendi örf ve adetlerine uyabilecek bir gelin olamayacağını savunmuşlardı. Kenan içi sızlayarak haklı da çıktılar diye itiraf etti. 4 gündür ne işe ne de hobi olarak çalıştığı heykel atölyesine gitmemişti. Hastaneleri, karakolları, Jülide'nin gidebileceği her yere dolaştı. Galiba son çare yine kayınvalidesine gitmekti. Sabahın erken saatlerinde zili çaldı. Müyesser Hanım iyice yaşlanmıştı. Eski zerafetinden pek bir şey kaybetmemişti ama seneler etkisini yüzüne attığı çizgilerle gösteriyordu. Kapıyı Müyesser Hanım açtı. Damadını karşısında görünce biraz tedirgin olmuştu. "Buyur Kenan, kusura bakma, seni sabahlıkla karşıladım. Kimseyi beklemiyordum." "Haklısın. Çok erken bir vakitte geldiğimin farkındayım. Ama çok merak içindeyim. Günlerdir Jülide'den bir haber alamadım. Saçma bir şey yüzünden münakaşa ettik. Kapıyı vurup gitti. Belki burada olabilir diye düşündüm. Aa, senin haberin olduğunu zannediyordum. Jülide bendeydi. Ancak İtalya'daki o çok samimi arkadaşı da buradaydı. Silvana mı gelmiş?" "Evet evet, Türkiye'ye değmiş. Silvana ile beraber Bodrum'a gideceklerini söyledim. Ben doğal olarak senin de haberin vardır diye düşündüm." "Pardon Kenan, seni hala içeriye buyur etmedim. Kahvaltı hazır. Benimle kahvaltı eder misin?" Kenan hemen hemen 3 gündür ağzına bir simitten başka bir şey koymamıştı. O yüzden bu teklif bayağı hoşuna gitmişti. Demek ki Silvana buradaydı. Belki de o gece kavga etmeseydik söyleyecekti diye düşündü. Ve bugüne kadar Müyesser Hanım diye hitap ettiği kayınvalidesine "Memnun olurum anne" diyerek içeriye girdi.